Ayrım 34, sayfa 267, grup terapisi. Nasrettin Hoca bir gün eşekten düşmüş. Hocanın başına herkes toplanmış. Hocam bir doktor çağıralım mı demişler. Hoca, yok yok çağırmayın. Benim halimden doktor değil, ancak eşekten düşen anlar. Siz bana eşekten düşen birisini getirin demiş. Yukarıdaki Nasrettin Hoca fıkrasında olduğu gibi grup tedavi yöntemleri ruhsal sıkıntıları olan hastalarda hem iç çatışma hem de bireyler arası sorunları araştırmak için kullanılmaktadır. Terapi grubu belli sorunlar hakkında suçluluk, sıkıntı ve utanç duyan hastalar için kuvvetli bir destek sağlar. Böyle bir oturum mitlerin engellenmesi, yanlış kavramların düzeltilmesi ve doğru bilgilerin sağlanması açısından yararlıdır. Grup terapisi birincil tedavi şekli olabilir veya diğer tedavi şekillerine ek olarak sürdürülebilir. Grup terapisinin dezavantajları: programa eşlerin davet edilmemesi, üyelerin mevcut sorunlarını diğer üyelerin yanında konuşmak istememeleri, grup üyelerinin gizliliği bozmasından korkma. Grup terapisinin hedefleri: bir yanda karakter değişimi gibi büyük hedefler, diğer yanda daha sınırlı fakat önemli bir alanda işlevselliğin arttırılmasını hedefleyen gruplar vardır. Psikososyal becerileri arttırma, sosyal becerileri geliştirme, sigara içme gibi belli bir davranışı değiştirme gibi amaçlar çok genel ya da özel olabilir. Terapistin tedavideki hedefi aşağıdaki gerçekleri hastanın kabul etmesine yardımcı olmaktır. Bunlar, kendim için yarattığım ve içine sığındığım dünyamı yalnızca ben değiştirebilirim. Değişmekte bir tehlike yoktur. Gerçekten istiyorsam değişmem gerekir. Değişebilirim, güçlüyüm gibi. Grup terapilerinde iyileşme nasıl olur? Terapinin başlangıçtan sonuna geçerli olmakla birlikte terapinin iyileştirici etkisinde önem taşıyan faktörleri 3 basamak halinde tanımlamak mümkündür. 1. basamak, başlangıç. Hasta ile işleyen bir ilişki kurmak başlangıçta en önemli faktördür. Terapi zorla yapılan bir şey değildir ve hastanın terapiye devam etmesi için bu işleyen ilişkinin kurulması terapinin devamı için en önemli ilk koşuldur. Terapinin nasıl işlediğini kişiye, hastaya açıklamak, terapiyle ilgili yanlış inanışları düzeltmek gerekir. 2. basamak, orta dönem. Bilinç dışı çatışmaların serbest çağrışımı, rüya yorumları, aktarımın analizi, genetik materyalin araştırılması bu dönemdeki terapötik girişimlerdir. 3. basamak, kişiyi terapiye getiren gerçek yaşamdaki gerçek sorunlardır. İyilik hali yalnızca terapi ortamında olan bir şey değildir. Sonlanma döneminde kişi, terapi sürecinde sağladığı değişimi terapi ortamından yaşama aktarır. Sonuç hedefleri ve amaçları: İletişim kurmayı çok iyi yapabilme ve iletişimi kabul etme, ilişki kolaylığını yaşayabilme, risk almayı kendinin ve grubunun üstlenme, karşılıklı bağlılığın artması, işlevsel esneklik kazanma, kendini denetlemeyi becerme, davranışın farkında olma, anlam kazanma, grup sürecine duyarlılık, diğerlerini kabullenme, yeni bilgilere hoşgörülü olma, güven kendine ve gruba, huzur ve rahatlık duygusunu yakalama, kendiliğe yönelik içgörüyü yakalayabilme. Grup terapisinde tedavi edici etmenler: umut aşılama, evrensellik, katkısal bilgi, özverili olma, birincil aile özellikleri, toplumlaştırıcı tekniklerin gelişimi, taklitçi davranış, karşılıklı öğrenme, grup bağlılığı, katarsis, varoluş etmenleri. Grup terapisinde hastalara en çok yardımcı olan öğeler: benliğimin daha önce bilmediğim, bilinmeyen, kabul edilmeyen bölümlerini keşfedişim ve kabullenişim. Beni sıkan şeyi içimde tutmaksızın söyleyebilir oluşum. Diğer üyelerin hakkımda düşündüklerini dürüstçe söylemeleri, duygularımı nasıl dışa vuracağımı öğretmesi, başka üyeye karşı olumlu ya da olumsuz duygularımı korkmadan, sakınmadan dışa vuruşum. Yaşamımı sürdürme biçimi konusunda en sonunda diğerlerinin rehberliği ve desteği olmaksızın sorumluluğu üstlenmem gerektiğini öğrenmem. Diğerleri ile nasıl etkileşimde bulunacağımı öğrenmem. Diğerlerinin utandırıcı şeyleri açığa vurabildiğini ve diğer riskleri üstlenebildiğini görmem ve aynı şeyi yapmada bundan yararlanmam. Grubu ve diğer insanları daha güvenli hissetmem. Dinamik psikoterapi. Haftada 4-5 seanstan oluşan ve hastanın serbest çağrışımla çözümlenmeye çalışıldığı bir yaklaşım olan klasik psikanaliz yerine, Freud sonrası gelişen, seans sıklıklarının azaltıldığı, serbest çağrışım tekniğinden farklı tekniklerin de kullanıldığı ve serbest çağrışım olmadan da bilinç dışına ulaşılabileceğini savunan ve birbirlerinden bir takım özelliklerle ayrılan ekoller bütününün oluşturduğu psikoterapiye dinamik psikoterapi denir. İnsanın bilinç dışında kendisinin ve çevresindeki diğer kişilerin yine kendisine göre yorumlanmış nesne tasarımlarından oluşan bir dünya bulunur. Dinamik psikolojiye göre bilinç dünyamızın karışık olmasına karşılık bilinç dışı dünyamız denetleyicidir. Yani bilinçli dünyamızda özgürce yaptığımızı sandığımız seçimlerin önemli bir bölümü bilinç dışı güçler tarafından belirlenir. Ancak bilinç dışının etkili olan bu gücüne rağmen yine de insanın bir seçim hakkı vardır. Kandel'in dediği gibi, zihnimiz olarak algıladığımız şey beynimizin işlevlerinin anlatımıdır. Dinamik psikoterapinin bir başka temel ilkesi de bebeklik ve çocukluk yaşantılarının yetişkin yaşamının temel belirleyicileri olarak kabul edilmesidir. Dinamik psikoterapi, hastayı anlamsız ve gereksiz takıntı ve saplantılardan, korku ve kaygılardan olduğu kadar kişiliğinin gerçekleşmesini engelleyen iç ruhsal çatışmalardan ve çevresiyle gelişmiş bir uyum içinde yaşamasını güçleştiren ilişki sorunlarından da kurtarmaya çalışır. Sadece kişinin rahatlamasını değil, kişiliğinin düzelmesini ve gelişmesini de amaçlar. Bununla birlikte terapist bir bakıma sadece bir rehber, bir yol gösteren, bir yoldaş, bir kılavuz, bir gözlemci ve kişinin kendini iyi etmesine bir vesiledir. Bir bakıma da sonuçta varılan noktadan ve elde edilen değişmeden etik anlamda sorumlu olan kişidir. Dinamik psikoterapinin bir diğer anlamı kişiliğin bilimsel bir gözlem ve inceleme yöntemidir. Özellikle istekler, güdüler, dürtüler, düşler, hayaller gibi kişiliğimizin dinamik yönlerini tanıma açısından güvenilir bir araştırma tekniğidir. Kişilik gelişmesinin erken çocukluk dönemlerine ait saplantılar ve kompleksleri, duygusal çarpıklıkları tanıma ve inceleme açısından dinamik psikoterapi araştırmacılara büyük olanaklar sunmaktadır. Ayrıca dinamik psikoterapi bilimsel bir psikoloji kuramıdır. Bu elde edilen bilgilerin insan davranışını evlilik ve akrabalık gibi insan ilişkilerinin sonuçlarını önceden kestirme olanağını vereceği anlamına gelir. Kişilik gelişimiyle ilgili yeterli bilgileri toplayan ve gerekli gözlemleri yapabilen bir terapist, o kişinin gelecekte belirli koşullar altında ne tür tepkiler gösterebileceğini önceden söyleyebilir. Sigmund Freud. Freud, 1924 yılında kendi öz yaşam öyküsünü kaleme alır. 6 Mayıs'ta 1856'da Moravya'da, bugünkü Çekoslovakya'nın küçük bir kenti Freiberg'de dünyaya geldim. Annem ve babam Museviydi, ben de Musevi kaldım. İlk gençlik yıllarımda hekimliğe karşı pek bir yakınlık duymadım. Hatta daha sonraları bile böyle bir yakınlık duymuş değilim. İçimde doğal nesnelerden çok insan ilişkilerini konu alan bir bilip öğrenme tutkusu yaşıyordu. Erken yaşta, daha okumasını öğrenir öğrenmez, dört elle sarıldığım kutsal kitaptaki alıntılar, çok sonraları fark ettiğime göre ilgi doğrultumu kesinlikle belirlemişti. Hukuk öğrenimi yapmayı ve toplumsal alanda etkinlik göstermeyi tasarlamıştım. Goethe'nin Doğa adındaki nefis denemesi tıp fakültesine yazılmamda kesin rol oynadı. 1873'te başladığım üniversite öğrenimi hatırı sayılır bir sürü dış kırıklığıyla karşı karşıya bıraktı beni. Bunlar arasında en ağırı kendimi değer bakımından başkalarından aşağı hissetmeye ve içinde yaşadığım ulusun bireylerinden ayrı bir kimse gibi görmeye zorlanmam oldu. Kendi ırkımdan ne diye utanç duymam gerektiğinde bir türlü akıl erdiremiyordum. Benden esirgenen ulustaşlığa gelince pek fazla üzülmeden gözden çıkardım bunu. Böyle bir ulustaşlık bağı olmaksızın da çalışkan bir kimsenin insanlar arasında kendine küçük bir yer sağlayabileceği kanısındayım. Çok erken bir dönemde muhalefet safında yer almaya itilmek ve dört başı mamur çoğunluk tarafından aforoz edilmiş durumda tutulmak gibi bir yazgıyla karşı karşıya bırakılmamdı. Böylece bir çeşit bağımsız yargı gücünün tohumları henüz erken yaşlarda içimde filizlenmeye başlamıştı. Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856'da Moravya'da doğdu ve 23 Eylül 1939'da Londra'da öldü. Klasik dürtü kuramı Freud tarafından ortaya atılmıştır ve çocukların cinsel duyumsamalarının, dürtülerinin ve ihtiyaçlarının belirli koşullarda erişkinlerin nevrozlarına ne tür mekanizmalarla neden olabildiğini gösteren bir kuramdır. Klasik dürtü kuramı, yüzeyde ne denli cinsellikle ilişkili değilmiş gibi görünseler de, temelde hemen hemen tüm düşüncelerin cinsel içerikli olduğu savıdır. Freud, bilinç dışı olayları incelemeye başladıktan az sonra bunların iki türlü olabileceklerini keşfetmiştir. Birincilerin kapsamına biraz çaba ve dikkat harcama ile bilince getirilebilen düşünce, anı ve duygular giriyordu. Bilinçlenmeye hazır bu ruhsal içeriğe bilinç öncesi adını vermiştir. Ancak bilinç dışı olayların en ilgi çekici olanları belirli bir teknikle ve büyük bir çaba ile bilinçli kullanılabilen unsurlardır. Freud bu ikinci türden ruhsal yaşantı ve olayların niteliğini belirlemek üzere bilinç dışı terimini kullanmıştır. Bilinç dışı olmalarına rağmen bilinçli ve iradi davranışlarımızı etkilemeye devam eden bu ruhsal içeriğin ister normal kabul edilsin, ister anormal sayılsın, tüm insan davranışlarını belirlediğini göstermeyi başarması Freud'un en büyük başarısı olmuştur. Freud hastalarını uyanık bir durumda özgürce konuşmaya teşvik etti. Bu yöntemle hastalar toplumsal baskıları ve içsel engellerini yenebiliyor, bilinç dışına itilmiş hatıralarına inebiliyor ve sorunlarını açıkça ortaya koyabiliyordu. Freud bu yeni yönteme serbest çağrışım adını verirken hastaların içsel dünyalarına inerek kendilerini daha iyi tanımalarına ve tedavi etmelerine yardımcı olan yönteme de psikanaliz adını verdi. Bilinç dışının varlığını anlama ve kanıtlamanın öncü adımını oluşturan serbest çağrışım, hastanın aklına gelen her düşünceyi herhangi bir sansür ya da bilinçli bir kontrol uygulamaksızın terapiste anlatmayı kabullenmesi ve bunu yapmasıdır.